Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün hac konusunu konuşacağız. Haccın nasıl yapıldığı, sünnetleri, farzları ve vacip olan yanlarından ziyade haccın hikmetlerini anlatmaya çalışacağım. Yüce dinimiz niçin haccı önemli bir Müslümanlık ibadet görev olarak saymıştır? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Hac biliyorsunuz bir insanın kadın olsun erkek olsun sağlık ve maddi imkanları yerinde olmak şartıyla ömrü hayatında bir defa Mekke'yi ziyaret etmesi diye tanınmaktadır. Ama mutlaka kainatın en yücesi sevgili peygamberimizin ziyareti de bu farzdı değildi vacipti gibi düşünmeden haccın çok önde gelen bir faktörü olmalıdır. Yani hacca niyet eden kardeşlerimiz, ben sevgili Resulullah'ı ziyaret edeceğim sevincini mutlaka gönlünde yaşatmalıdır. Yoksa Medine'ye gitmeyi bir formalite olarak sayıp, yalnız hac yaparak büyük bir sevap kazandığı zahabına kapılmak çok yanlış olur. Şimdi bunları tek tek anlatmadan önce, önemli bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Acaba haccın, yani Mekke'nin, bir özelliği var mı dünya haritası üzerinde? Çünkü bu Orta Doğu içinde çok tartışılmış bir konudur. Yani Orta Doğu'daki medeniyetlerin, uygarlıkların çok oluşu ve peygamberlerin çok gelişi de çok tartışılmış bir konudur. Acaba bir özellik var mı diye. Çünkü yeryüzünde insanların Hazreti Adem'den sonra dağılımı çok müteferriktir. Yani birçok yerlere insanlar zaman içerisinde dağılmışlar. Ayrı ayrı milletler, cemaatler kurmuşlardır. Ama Orta Doğu'da daima bir semavi kitaplarla birbirini takip eden dinler gelmiştir. Bundan dolayı da Orta Doğu'da bir özellik var mı diye birçokları düşünmüşlerdir. Şimdi biz buradaki özelliklerin bütün ayrıntılarını değil de yalnız hac açısından incelemek istiyoruz konuyu. Orta Doğu'da biliyorsunuz Mekke, Medine başta gelmek üzere Kudüs de kutsal bir mıntıkadır. Hem İseviler için hem Museviler için. Dünya sistemine baktığımız takdirde dünyanın bir manyetik ekseni vardır. Kuzey, güney gibi yarım küreleri ayırdıktan gayrı bir de arzın manto tabakasındaki krom ve demire bağlı bir manyetik eksen vardır ki bununla pusulalar yaparız. Kuzeyi, güneyi bulmak için bir takım faydalar olur bize. Ama bir önemli hadise daha vardır. Arzın bütün olarak uzayda seyreden arzın bir de etrafında koruyucu manyetik alanı vardır. Aşağı yukarı arzın bütün çapı işte 12 bin kilometre falan sayılırsa bunun 20-30 kat büyüklüğünde bir çapla temsil edilen arzı özellikle meteor taşlarına karşı koruyan, bazen de kısmen de ışınlara karşı koruyan bir manyetik koruyucu tabakası vardır. Bu manyetik koruyucu tabakasıyla arzın kendi manyetik ekseninin arasındaki fiziksel esintileri bugün için çok iyi bilmiyoruz. Yalnız şunu düşünmek mümkündür. Arzın her iki manyetik eksen etrafında bir takım hadiselerle ilgili yanlar vardır ki bu menfi alanda Amerika ve Küba'ya yakın olan mıntıkada Bermuda üçgeni denilen bölgedir. Bunun tam karşıdı Orta Doğu'dur aşağı yukarı. Demek ki arzın bu manyetik alanları içerisinde bir menfi yan vardır. Birçok gemilerin kaybolduğu, uçakların kaybolduğu, binlerce öykülerin anlatıldığı, yazıldığı bir Bermuda üçgeni vardır ki hala birçok bilim adamları bunu tetkik etmektedirler. Atlas Okyanusu'nun batısına düşen, Amerika'nın doğusuna düşen bölgede. Bunun tam karşılığı da Orta Doğu sayılmaktadır. Ve demek ki Mekke'de bir defa bir manyetik özellik vardır. Bunun bulunduğunu anlamak için hacca giden insanların hac sırasında özellikle kalabalık olduğu zaman insanların bir araya gelen ağrılarında ki her insanın, her canlının hatta etrafında bir elektrostatik alan vardır. Ki buna aura denir. Hatta bunun fotoğrafları çekilmiş. Eski yıllarda Rus bilginleri bunu ruh sanmışlardır. Halbuki bu tamamen canlılara, özellikle insanlara verilmiş bir elektrostatik alandır. Bu elektrostatik alan normal olarak insanda diyelim ki mesela 2 santim, 5 santim uzaklığa kadar etkili bir manyetik alandır. Bu alanlar bir araya geldiği zaman daha çok daha etkin olur ki nitekim bu elektrostatik orayı daha iyi görebilmek için insanlar yüksek şeyde takatta elektrik alanlarına sokulmaktadırlar ki elektromanyetik alanlarda bu oralar mübalağa edilmiş olarak görülmekte ve insanların hastalığını teşhis için bile bu metodu kullanmak için bilimsel çalışmalar var. Henüz tespit edilmiş bir şey olmamakla beraber. Ve insanlar öldükten sonra bu oralar kayboluyor. Ondan dolayı ruha benzetilmiştir. Halbuki ruhla ilgisi yoktur. İnsanlar öldükten sonra kaybolmasının sebebi bedensel hücredeki elektrostatik faaliyetin sona ermesidir. İşte bu oralar, her insanda olan bu oralar bir araya gelmiş milyonlarca insanın orası bir elektromanyetik alanda çok daha fazla etkili hissedilir bir manyetik cazibe yaratır. Bu cazibeyi haçta mutlaka görmek mümkündür. Yani bir başka kalabalığın içine giriştiğiniz zaman oralara ait bu birbirine eklenmiş elektrostatik etkiyi göremezsiniz ama haçta mutlaka bu elektrostatik etkiyi görürsünüz. Hatta bunu batılı, Müslüman olmayan bilim adamları da dikkatini çekmiş. İnsanların heyecanlı, zevkli, sevgiyle koştukları böyle bir manzarada mutlaka elektriksel alanlarında bir şey artıyor. Ama bu artış herhalde muhitle de, yani bulunduğu mekanla da, dolayısıyla da Mekke'nin mekaniyle de ilgili olması gerekir diye kabul etmişlerdir. Ve bunu bir nevi dünyanın bilinmezliklerini, gizemlerini anlatan kitaplarda, ansiklopedilerde, bütün kitaplara geçmiştir bu. Demek ki haccın bizzat Mekke'nin ve daha geniş kavramlı o mıntıkaların mutlaka manyetik bir takım özellikleri vardır. İyice çözülmemiştir. Mutlaka çözülmesi gerekir mi? O da ayrı bir sorundur. Şimdi demek ki hac şeyinde, ziyaretinde bilhassa insanların kalabalık, heyecanlı olduğu zaman çok büyük bir manyetik ceryanlaşma olmaktadır. Hatta bunu hiç böyle bir kavrama inanmayan birçok arkadaşım kendilerine hacca giderken tarif ettim, dikkat edin diye adeta vücutlarında elektrik akımı şeklinde hissettiklerini söylemişlerdir. Bunu bir nokta koyarak burayı hafızanızda tutmanızı istiyorum. Çünkü haccın özelliklerinde buraya tekrar döneceğim. Şüphesiz ki haccın en önemli hikmetlerinden bir tanesi çeşitli milletlerden oluşan inanmış insanları bir araya getirip tanıştırmak, hatta ticari ilgiler kurmaktır. Haçta ticari ilgiler kurmak yadırganacak bir olay değildir. Hep her şeyi yanlış anladığımız gibi onu da yanlış anlamışızdır. Diyelim ki bir Endonezyalı iş adamı, bir Türkiye'li yahut Kazakistanlı iş adamıyla haçta bir konuyu oturup müzakere etmesinde de fayda vardır. Çünkü haccın hikmetlerinden birisi insanların birbiriyle, çeşitli milletlerin insanlarının tanışıp kaynaşıp birbirini anlamaları, birbirinin dertlerinden bir şeyler öğrenmeleridir. Şimdi haccın asıl manası ne? Bu noktaya geleceğim. Demek ki bilimsel, fiziksel olarak bir yanı var. İnsanların tanışması, kaynaşması, birbirini tanıması açısından bir hikmeti var. Asıl haccın emredilmesinde biliyorsunuz iki önemli bağlantı vardır. Bunlardan bir tanesi Hazreti Adem'le olan ilgisi, birisi Hazreti İbrahim'le olan ilgisidir. Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi, Hazreti Adem'in inişini adeta bir bugünkü tanımlarla ışınlanması diye kabul edersek, Hazreti Adem Mekke civarına ışınlanmıştır. Bu ışınlanma olayı nasıl bir ışınlanma olayıdır? Bunu inşallah bir başka sohbetimizde anlatmak istiyorum. Burada haçla ilgisini dile getireceğimle fazla ayrıntıya girmiyorum. Adem biliyorsunuz şeytanla beraber kovulmuş. Şeytan da arza ışınlanmış bir anlamda. Bu vesilesi gelmişken şeytanı tanımlamak isterim. Şeytan yüce kitabımızın ve Efendimizin tarifiyle cin taifesindendir. Gerçi melek kavramı arasında geçtiği, hatta ayetlerde melekler secde ettiler, şeytan hariç o secde etmedi gibi cümleler içerisinde geçince bir melek kavramına giriyor ama aslı cindir şeytanın. Cin demek maddesel ışınlardan daha hareketli enerji birimlerinden kurulu sistemler demektir. Bunu birçok ayetlerin, birçok hadislerin açıklamalarında etraflıca anlatacağım. Cinlerin demek ki ışınlardan kurulu, insanlarla mukayese edersek insanlar parçacık enerjilerden kuruludur. Cinler ışınsal enerjilerden kuruludur. Bundan dolayı da varlıkları intikalleri ışınsal yasalara göre cereyan eder. Mesela bir odaya girdiğiniz zaman o odada normal eşyaların dışında bir şey görmezsiniz. Ama size bir radyo bilim adamı veyahut da bir fizikçi dese ki bu odanın içinde 1001 ışın var. Hadi canım neredediriz? Peki bakın da bir radyoyu korsa size Arjantin'i dinletebilir. Demek ki Arjantin'den kopan bir ışın, bir dalga harekatı bu odanın içinde mevcuttur. Onu alamayışımızın sebebi bir radyonun olmayışıdır. Cin ve şeytan kavramı da aynıdır. Bir takım dalga hareketleri gibidir. Ama diğer dalga hareketlerinden farkı bilinçleri vardır. Tıpkı insanın nasıl bilinci varsa cin ve onların bir sınıf olan şeytanın da bilinçleri vardır. İşte şeytan da arza Hazreti Adem'le beraber ışınlanmıştır. Şeytan bir ışın olduğu için arzdan her an kolaylıkla başka bir gezegene gitme olasılığı olduğu için de şeytana özel bir tarife tatbik edilmiş, arzdan çıkması yasaklanmıştır kıyamete kadar. Demek ki bağımsızlığı kısıtlanmıştır. İşte bu ışınlanma sırasında Hazreti Adem'in Arafat civarında bir duası vardır. Onun içindir ki haç ibadetinin 4 önemli görüntüsünden birisi Arafat'ta vakfedir. Yani Arafat'ta belli bir süre kalmaktır. Bu belli bir sürenin kalmasının nedeni insanın ilk ışınlandığı mevkiyi seyretmektir. Orada Hazreti Adem'in duasını hatırlamaktır. Hazreti Adem orada bir dua etmiştir. Şimdi şeytan Adem'le beraber ışınlandıktan, sürüldükten, cennet planından, cennet mekanından atıldıktan sonra Cenab-ı Hakk'a karşı şeytan demiştir ki sen yeryüzüne insanların inmesini takdir ettin. Yani insanları yeryüzüne göndererek orada bir sınamaya tabi tutmayı kararlaştırdın. Beni bahane ettin. Secde ettiğimi veyahut Adem'e elma yedirdiğimi bahane ettin. Halbuki senin takdirinde olmasaydı ne ben Adem'i kandırabilirdim ne de Adem'e ibadet etmekte sarf-ı nazar ederdim dedi şeytan. Cenab-ı Hak da dedi ki yanlıştır dedi. Işınlayın arza sürün ve arzdan çıkışını yasaklayın dedi. Şimdi Cenab-ı Hak aynen şeytanın bu mantığını, zaten şeytanın tasavvufta ismi mantıktır. Mantık insanı daima şeytanlaştırır. Ben de ondan akıllıyım, niçin ben daha ondan üstün olmayayım fikri hep şeytani bir ilgidir. Demin söylediğim gibi şeytan bir tas ışın olduğu için bir insanın zihnine girmesi saniye meselesi de değildir. Saniyenin milyonda biri meselesidir. Zihindeki kavramları, zihindeki düşünceleri olduğu gibi kendi istikametine sevk ediverir. İşte Adem'in Arafat'ın önünde, Arafat'a ışınlandıktan sonra Cenab-ı Hak Adem'e demiştir ki dinle bakalım Adem şeytan ne diyor demiş ve şeytanın söylediği sözleri Hazreti Adem'e dinlettirmiştir Allah. Sen ne diyorsun? dediği zaman Hazreti Alem demiştir ki ben nefsime zulmettim. Yani şeytanın görüşüne iştirak etmiyorum. Hata bendedir. Nefsime zulmettim demek nefsim aracılığıyla kendimi gölgede bıraktım. Kendimi karanlıkta bıraktım demektir. Demek ki Adem sürülme olayına tegaddüm eden, öncülük eden yasak meyveyi yemek olayını kendi suçu olarak kabullenmiştir. Şeytan ise hayır, senin takdirin, sen istediğin için böyle yaptırdın demiştir. Bu çok ince ve nazik bir hadisedir. Nitekim Cenab-ı Hak Adem'e tekrar sormuştur. Peki ama bak şeytan diyor ki senin takdirinden başka bir hadise zuhur etmez diyor evrende. Ne dersen buna? Ben nefsime zulmettim demiştir. Başka bir yorum yapmamıştır. Eder etmez de dememiştir. Ben nefsime zulmettim. Ben kendimi karanlıkta delalette bıraktım demiştir. Tekrar etmiştir Cenab-ı Hak. Şeytanın bu hadiselerde takdirin dışında bir şey ceryan edemeyeceğini söylemesinde ısrar ediyor. Ya Adem sen katılıyor musun buna? Hayır. Ben nefsime zulmettim demiştir. Bu fevkalade insan zekasının, insan ahlakının önemli bir noktasıdır. İşte Arafat'ta bizim vakfe ettiğimiz zaman düşünüp beynimizi yıkayacağımız hadise budur. Hazreti Adem'in ışınlanmasını orada bir hatırasını tesit etmek, kutlamak, bir yandan da Hazreti Adem'in Arafat'taki sırrını sezmektir. O sırrı insan olarak özümüzde çok iyi duymalıyız. Ne diyor o sır? Şeytan senin takdirinden başkası olmaz dediği halde Adem diyor ki yasak yanlış bendedir. Madem ki emretti Cenab-ı Hak bu yasağa dokunmayın diye dokunmamam gerekirdi. Bunun mazereti olamaz diyor. Birçok insanlar bu psikolojiyle hem inananlar hem inanmayanlar bu psikolojinin içerisine boğulmaktadırlar. Birçokları ne yapayım nasip değilmiş istese ben de öyle yaratırdı. Kabirinden Allah'a bir nevi bühtan etmek, ona iftira etmek ve kendisini temize çıkarmak için mazeret arama durumundadırlar. Halbuki Hazreti Adem diyor ki kul yaratılmış olmakta hatalar olabilir. Mesele bu hatayı teşhis edip tespit etmek ve hatada ısrar etmemektir diyor. Biz de Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığımız bir kusurda hiçbir zaman sen bana böyle yaptırdın, sen nasip etmedin gibi itirazlarımızı Arafat'taki vakfede tamamen gönlümüzden sileceğiz. Çünkü bu itirazlar şeytanın mantığıdır. Adem'in mantığı yanlışlığı yapan benim. Kul olduğum için ben yanlışlık yaptım diyerek Cenab-ı Hak'tan özür dilemiştir. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak hem Adem'i affetmiş hem onun neslini ihya etmiş. Ondan sonra ona birçok kolaylıklar göstermiştir. Mesela Adem'in yeryüzündeki bu curcunalı bir hayvan ortamına, bitki ortamına geldiği zaman nasıl hareket etmesi lazım geldiğini, kendisini hayvanların nasıl yardım ettiğini seyrediyoruz ki dinler tarihinden bu doğrudan doğruya Adem'in bu deminki zikrettiğim çok ahlaklı efendi duası, efendice duasının sonunda Cenab-ı Hakk'ın madem ki sen hatanı anladın, kulluktaki yanılgıyı anladın, ibrenin sapmasını anladın, o halde ben de seni yeryüzünde halife kıldım ve bütün mahlukat sana yardımcı olacaktır. Nitekim birçok vahşi hayvanların Hazreti Adem'e yardımcı olduğunu biliyoruz. Gerçi bugünkü Marksist sosyoloji insanların ilkellikten çıkarak yavaş yavaş geliştiğini söylemektedir ama ilahi kitapların bize verdiği emirler böyle bir kavramı yanlış görmektedir. Yani İnsanlar ilkellikten gelişmiş, hayvanlıktan insancıklığa, insancıklıktan sonra insanlığa geçmiş değildir. İnsanlar Hazreti Adem'in sülbünden gelerek kesin olarak insan olarak gelmiştir. Ama tabiat şartları onu bazen vahşi hayata mahkum etmiştir. Bazen de biraz daha uygarca hayata geçmesini kolaylaştırmıştır. Bunun en yeni örneği, bu çok önemli bir örnek olduğu için söylüyorum çünkü Adem faslıyla çok ilgilidir. Bugün Afrika'da Büyük Sahra dediğimiz bölgede bundan 14-15 sene evvel büyük bir arkeolojik araştırma yapıldı. Ve görüldü ki o sahrada büyük bir medeniyet varken tıpkı Orta Asya'da kuraklaşma, çölleşme gibi, orada da bir çölleşme oldu ve oranın halkı da iki farklı istikamete gittiler. Bir tanesi Sahra'nın doğu istikametine gitti, Mısır ve Habeşistan medeniyetini kurdu. Bir tanesi güneye gitti, Afrika'nın tabiat şartları fevkalade çetin ormanların içerisinde kaldı ve vahşileşti. Yoksa insan vahşi yaratıldı, sonradan tekamül etmedi. Bu çok önemli bir nokta, çünkü biraz sonra söyleyeceğim, veda hacında Efendimiz bizi Adem'e inanmaya ve Adem'in evlatları olduğunu kabul etmeye çağırmaktadır. Şu halde demek ki vakfede önemli olan hadise Hazreti Adem'in ışınlanma noktasındaki hikmetleri seyretmektir. Bunu temiz bir gönülle, Hazreti Adem cennetten buraya ışınlanmış ve burada duasını etmiş, ben de onu tesir etmek, onu bir nevi kutlamak ve aynı zamanda insanlığın en büyük meziyeti olan kusurunu kabul ederek Cenab-ı Hakk'ın vereceği vazifeleri yapmak üzere hazırlıklı olayım demektir. Nitekim haccın bu amacı, bakınız, Hazreti Adem'den başlayan görüntüyle beraber insanları vakfede, Arafat'taki vakfede evvela bu noktaya kompütürize ettikten sonra, beynini o noktaya temerküz ettirdikten sonra, sonra ne oluyor biliyorsunuz? Tekrar şeytan olayına dönülüyor. Benim dedem, bir insan oğlu, benim dedem Cenab-ı Hakk'ın karşısında özür dilemesini bildi. Sen bilmedin deyip şeytanı Mina'da lanetliyor. Bu çok önemli bir şeydir. Onu basit bir şeytan taşlama olayı gibi görmemek lazım gelir. O şeytanın lanetlenmesidir. Demek ki haç, bakınız dikkat ediniz, insanın yeryüzüne geldikten sonraki hayat tarzını özetliyor. Evvela Hazreti Adem'in yeryüzüne ışınlandığı noktadan başlıyor. Onun gibi dua ederek Cenab-ı Hakk'a yakin olmak, Cenab-ı Hakk'ın merhametini talep etmek ve ondan sonra yeryüzünü kendisine mesken tutup bunun sahibi olma fermanını Arafat'ta Hazreti Adem'in duasından alıyoruz. Bugün yeryüzünde rahat ediyorsak, medeniyetler kurmuşsak, Hazreti Adem'in duasıyla kendisini affettirip Cenab-ı Hakk'a sevdirmesi ve ben de senin nesline daha güzel bir yeryüzü vereyim o halde demesi olayıdır. Bu olayın hemen ardından Mina'daki şeytan taşlama olayı geliyor ki bu şeytanın lanetlenmesidir. Bu tabii fevkalade mesuliyetli bir iştir. Şeytanı Mina'da lanetlediğiniz zaman o da sizin haçtan döndükten sonra peşinize düşecektir. Lanetin hesabını, lanetlenenin hesabını soracaktır. Binaenle şeytanı lanetleyen kimse bunun mesuliyetini çok müdrik olmalıdır. Evet, ben kesinlikle böyle bir mantık hatasına düşmeyeceğim. Mantıksal bir takım kuramlar kurarak yanlışa gitmeyeceğim. İşte bunun ispatı olarak seni lanetliyorum, taşlıyorum. Simgesini vurmak içindir. Ki fevkalade önemli bir şeydir. Hafif gibi görünen. Burada nereden çıktı? Şeytan 2-3 taş attım geldim meselesi değildir o. Şeytan kavramına, şeytanca, çünkü şeytanın en büyük özelliklerinden bir tanesi insanı bencil kılmasıdır. Çünkü şeytan tuttuğu insanı onun nefsi damarından tuttuğu için, nefis noktasından insana intişar ettiği için daima onu bencilleştirir. Şeytana uyup uymadığının en güzel şeyi, ispatı insanın bencilleşmesidir. Kendisini düşünüyor, başkasını düşünmüyorsa bil ki şeytana uymuştur. Şeytan bunu nereden icat ediyor? Mantık kurarak. Bu mantık nasıl bir mantıktır? Mesela basit bir mantık kuralım. Size bir fakir geldi, yardım etmeniz lazım. 100.000 lira vermeniz lazım. Şu anda müsaitsiniz. Şeytan gelecek diyecek, sakın verme. Bu 100.000'den yarın ne olacağı belli değil. Bak, enflasyon var. Yarın bir hasta olsan ilaç paran yetmez diyecek. Ama bir insan Arafat'a gidip Adem'in duasını yapmış, şeytanı da lanetlemişse diyecek ki hastalığı verecek de Cenab-ı Hak. Ben şimdi bu fakirin işini görürüm, verirse verir. Verirse onun kısmetini de verir, eğer paraya dönen bir şeyse diyecek. Bunu kurabilmesi için insanın şeytandan ötelenmesi lazım. Şeytandan ötelenebilmek için de şeytanı lanetlediğini ve bundan dolayı şeytan her an peşine düşebileceğini bilmesi lazım gelir. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir vaazında buyurur ki İçinizde kan davalı olan var mı? Var derler, birisi çıkar. Peki sen bu kan davalı olmakta ne haldesin diye sorduğu zaman, işte evimin barkımı çifte kilit koyuyorum, kapının arkasına direk koyuyorum, pencerelerime tahta çaktım. Ayrıca da gündüz birkaç arkadaşımla beraber geziyorum ki kan davamın beni öldürmesin diye. O zaman vazettiği cemaat döner der ki, bilir misiniz şeytana biz kan davalıyız der. Çünkü şeytanın sürülmesi Hazreti ve kıyamette ölüme mahkum edilecektir şeytan. Ve bu olay Hazreti Adem yüzündendir. Şeytan bunu bilmektedir. Ve şeytanla der bizim aramızda kan davası var. Adem'in çocuklarından ne kadar çoğunu ima edebilirse şeytan, bu kan davasının ihtirasını o kadar iyi giderebilir. Onun için manevi kapılarınızı iyi kilitleyin. Manevi pencerelerinizi iyi örtün. Yanınıza Allah dostları alın ki şeytan gelip de size kan davası hesabını sorup sizi itlaf etmesin, sizi devreden çıkarmasın der. İşte bu haçta yapılan lanetleme olayıyla çok net bir şekilde görünüyor. Allah bize hac ziyareti sırasında yaptığı formalitelerle gösteriyor. Diyor ki, siz Hazreti Adem'in neslisiniz. Onun gibi bana davranmakla, kulluk yapmakla mükellefsiniz. Şeytana kesinlikle uymayacaksınız. Bu uymama olayını da, uymama kavramını da iyice kafanıza yerleştirin ki şeytan bir mantık sirkülasyonu içerisinde tekrar karşıma çıktı. Eğer şeytan da secde etmedikten sonra ve Adem'i kandırdıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın karşısına geçip de tövbe istiğfar edip ben yanıldım ya Rabbi, hata bende, sen madem ki Adem'i yarattın, secde etmemi buyurdun, bunda bir hikmet vardı, ben bunu bilemedim deseydi, şeytan da imha keyfiyeti veyahut da şeytanın da sorunu olmayacaktı. İşte biz bunları bakınız Mina'da öğrenmiş olacağız. Arafat'ta Hazreti Adem'in iniş, ışınlanış ve duasını gönlümüzde yaşatacağız. Sonra şeytanla bir nevi ilgi keseceğiz. Tamam kardeşim, ben seni lanetledim. Artık mantıkla, deminki söylediğim gibi, bugünün yarını var. Efendim sen paranı dağıtma, çarçur etme. Bir tarafa 20 milyon ayır. Evet, günün birinde kalp ameliyatı olmak, bypass olup da kalp damarını genişletirsen ömrün uzar diye gelip şeytan kafana girdiği zaman onu kovmasını bileceksin. Çünkü sen Mina'da onu lanetledin. Bu oyun onun oyunudur. Senin 5 tane 10 tane fakire o 10 milyon 20 milyonu bırak da 200 bin 300 bin liralık bir yardım yapman dahi senin kalp damarını değişecek bir hastalığı Allah sana vermemesini sağlar. Sen mana yolundan kalp damarını tamir etmiş olursun. İşte Mina'daki şeyimiz, taşlama keyfiyetimizin sırrı da budur. Ve bunu ömür boyu saklamak zorundadır hacı. Şimdi hac bir defa farzdır. Unutmamak lazım gelir. Mükerreren hacca gitmek ayrı bir sevap kazandırmaz. Efendimizin ziyaretiyle meydana gelecek sevaplar hariç olmak üzere. Hac çünkü bir defa emredilmiştir. Farz olan yanı bir defadır. Hac'tan döndükten sonra daima hem Arafat olayını, Hazreti Adem'in ışınlanıp dua edişini, hem de Mina'da şeytanı lanetlediğini insanoğlu hiç unutmayacak. Çünkü bunlar ömür boyu kendisinde kendini kendine tanıtmak operasyonudur. Bunun üzerine bir şey daha ilave edilebilir. Biliyorsunuz Arafat'ta insanları seyrettiğiniz zaman ihramlarını giymişler ve bembeyaz kefene benzeyen bir örtünün altında bütün insanların seyri bir temaşadır. Bir hacı bunu gördüğü zaman kıyamette nasıl dinleneceğini kolaylıkla tahayyül eder. Çünkü kıyametteki diriliş de aynen Arafat'ta gördüğümüz o manzara gibi olacaktır. Dikişsiz elbise, yani kefenle diriliş olacaktır. Ve bir nevi Cenab-ı Hakk'a hesap vereceğiz. Adem gibi kulca davrandık mı? Ona kulluk yaptık mı? Bütün bu hatıraları ve bu gerçekleri anlatmak için Arafat'tan Mina'ya bir intikal çizgisi çizdik.